Ayrım 33, sayfa 358. Yatak öğretmeni, Sujata Masay. Lata yakın arkadaşım değildi ama onun bir hapishanenin kadınlar koğuşuna tıkılması düşüncesi, pankajın içine düştüğü bu berbat durum kadar canımı sıkıyordu. Benim yaptıklarım yüzünden kaç defa hapse tıkılmış olmam lazımdı. Lata'nın tek yaptığı davaya yardım etmek isteyen kadınlardan mücevher toplamaktı. Hapishaneye ziyarete gidemeyeceğimi biliyordum. Çünkü ziyaretçilerin isim listesi tutuluyordu. Fakat Pankaj ve Lata için o kadar kaygılanıyordum ki her hafta bilgi almak için senlere gidiyordum. O kadar endişelenme. Pankaj seçkin bir aileden geliyor. Lata da tanınmış bir Brahman dedi bayan sen. Güzel oturma odasında çay ve bisküvi ikram ederken. Onları adi suçlulardan ayrı bir koğuşa koyacaklardır. Orada uyumaları için portatif karyolalar var. Yataklarda tahta kurusu olduğunu duydum dedi Supriya yüzünü buruşturarak. İkisinin de buna dayanabileceğini hayal edemiyorum. Belki kama ala sahibine onları çıkarmak için bir şey yapıp yapamayacağını sorabilir dedi bayan sen bana sorar gibi bir bakış atarak. Bu yanlış olur anne dedi Supriya. Nasıl bir beyazdan bizi beyazlardan kurtarmasını isteyebiliriz? Pankaj'ın bir Avrupalı'nın önünde diz çökmek zorunda kaldığını düşünsene. Ölmeyi tercih eder. Bayan sen karşı çıktı. Ama o iyi bir adam olmalı. Kitaplarını ciltletmek için o kadar harcama yaptı ve Kamala'ya da oldukça iyi para veriyor. Ben de ondan bunu istememek gerektiğine katılıyorum dedim. Başka bir yol bulmamız lazım. Hapishaneye ziyarete gidemediğim için bayan sen mektup yazarsam kendisinin götürebileceğini önerdi. Kendi ismimle imzalamam gerekmezdi. Lata'ya yazmak kolaydı. Pankaj'a yazarken Supriya ve annesi okuyacak olursa yanlış bulamayacakları bir üslupla yazmaya gayret ettim. Sevgili ağabey, yokluğuna üzülüyorum. Güneş toprağı buharlaştıracak gibi yakıyor. Yağmurların gelmesini bekliyoruz. Sanırım senin olduğun yerde bu durum daha beterdir. Ne olur bana bazen dışarıya çıkıp Hindistan'ın gökyüzüne bakabildiğini söyle. Hücrenin penceresinden geceleri guguk kuşlarının şarkısını duyabiliyor musun? Ben duyuyorum ve sanırım senin ve mahkum arkadaşların adına ötüyorlar. Şimdi yanımızda değilsin ama yine olacaksın. Ruhunu güçlü tut ki tekrar uçabilirsin. Geri kalanımız izlemeye, yazmaya ve geleceği düşlemeye devam ediyor. Seni seven kız kardeşin. İki hafta sonra bir sari dükkanının kutusuna gizlenmiş bir mektup geldi. Mektup birkaç defa karşılaştığım ve pek hoşlanmadığım Kuvvet Tugayı üyesi Bijoy Ganguly'den geliyordu. Sık okunaksız harflerle Bengalce Pankaj'ın ondan hapishaneye mektup yazmamamı söylemesini istediğini, çünkü kuşlardan bahseden mektubun eylemcilerin gizli bir şifresi olduğundan şüphe ettiklerini yazıyordu. Pankaj birkaç gün sorgulanmaya maruz tutulmuştu ve senlere de kendilerini korumak için onu ziyaret etmemelerine dair bir uyarı göndermişti. Notta Pankaj'ın gelecekte aldığı bütün istihbaratı Bijoy'a iletmemi istediği yazılıyordu. Mektubumun yanlış anlaşılıp Pankaj'ın başını derde sokmasından dehşete düşmüştüm. Aynı zamanda Pankaj'ın ismimi vermediğim halde mektubun benden geldiğini anlaması beni rahatlatmıştı. Yazdığım sözler hücresinde oturup düşünürken ona geleceğimiz için umut mu verecekti? Yoksa Bijoy'un öne sürdüğü gibi aklına sadece sorun mu getirecekti? Ne kadar düşünürsem düşüneyim, bir türlü tahmin edemiyordum. Noel tatili yaklaşırken Rahip McRae kiliselerde ayine yardım etmesi için taşraya gönderildi. Noel arifesinde Bay Lewis, Assis Paul Katedrali'ne ayine gitti ve ben de bana verdiği Agatha Christie romanıyla evde kaldım. Işığı söndürdükten bir süre sonra siren sesleriyle uyandım. Korkudan kalbim küt küt atmaya başladı. Çünkü bu sirenin neyi haber verdiğini biliyordum. Bu Japonların ikinci bomba saldırısıydı. İlk saldırı hafta başında olmuştu. Her yerde siren sesleri vardı ve açık mavi gökte birkaç gümüş rengi nokta belirmişti. Bahçede kitapları havalandırıyordun ve hizmetkarlarla birlikte Bay Rowley'inkilerine saklanmış ve bir saat boyunca içimiz içimizi yiyerek orada oturmuştuk. Yakınımızda o kadar çok olası hedef vardı ki, Red Road uçak pisti, Victoria anıtı, Chowing Bridge ve Gezi yolu, hükümet binası. Middleton Mansions bir pilotun olası bir İngiliz yerleşim yeri olarak saptayabileceği seçkin görünümlü bir dizi yüksek binadan oluşuyordu. Ve şimdi Noel arifesinde Japon bombaları, Calcutta'daki İngilizler için ne zalim ve sembolik bir hediyeydi. Hava akını acele etmeliyiz diye bağırdım geceliğimin üstüne sabahlığımı geçirip hızla merdivenden inerken. İşverenimin üstünde hala takım elbise vardı ve ağır tele kaydediciyi kütüphanesinden dışarı taşıyordu. Bana iki ICS evrak çantasını aşağıya taşımamı söyledi. Jatin'le Sean bu bahçe kulübesinden gelmiş, ellerindeki el feneriyle karanlık merdiven boşluğundan inmemiz için ışık tutuyorlardı. Manik bir sürahi su ile metal bardaklar almak için mutfağa gitti. Shotom da ilk yardım çantasını, kibritleri ve gaz maskelerini taşıyordu. Böyle örgütlenmiş halde sığınağın bulunduğu Bay Rowley'in dairesine indik. Ama Bay Lewis kapıya ne kadar vursa da yanıt gelmedi. Noel için gitmişti dedim. Hizmetçilerinin tatil vesilesiyle evlerine gitmek için toparlanırken söylediklerini hatırlayarak. Keşke onlardan dairenin anahtarını isteseydim diye düşündüm. Sonra aklıma hizmetkarların aylar evvel alternatif bir sığınma yeri olarak bahçeye kazdıkları siper geldi. Aceleyle bahçeye giderken havada korkunç bir koku vardı. Bu da son zamanlarda birilerinin orayı tuvalet olarak kullandığını gösteriyordu. Shombu ve Manik özellikle bununla bir ilgilerinin olduğunu reddederek suçu sarhoş askerlere attılar. Gerçek ne olursa olsun kimse sipere inmek istemedi. Bay Lewis binanın doğu tarafındaki penceresiz dar bir bölüme sığınmamızı önerdi. Üç erkek hizmetkar birbirlerine sokularak küçük alanın büyük kısmını işgal ettiler. Simon bana duvarın kenarındaki yeri teklif ederek kendisi hizmetkarlarla alarma geçti. Herhalde niyeti kibar olmaktı ama vücudunun sağ yanı pek uygunsuz bir biçimde ona yaslanmıştı. Elindeki çantalar ağır dedi Bay Lewis nefesi saçlarıma gelerek yere koyabilirsin. Söylediği makuldü fakat yere eğilirken kalçam fazla samimi bir şekilde hafifçe ona değdi. Sanki o da benim kadar sıkılmış gibi sendeleyerek geriye doğru bir adım attı. Tekrar doğrulduğum zaman burnuma hala her akşam gin tonikle birlikte içtiği palmal sigarasının kokusu geldi ve bir de onun kokusu, özü. ''İnsanların çığlıklarını duyuyor musunuz?'' diye sordu Jatin heyecanla. ''Chowring Hill'ye bomba düştüğünü söylüyorlar.'' ''Gerçekten mi? Vurdukları zaman daha büyük gürültü çıkacağını sanırdım.'' dedi Bay Lewis. ''Sen ne dersin Kamala?'' ''Bilmiyorum.'' dedim aklımı bacağına sıkıca yaslanmış olan kalçalarımdan uzaklaştırmaya çalışarak. ''Pankajı düşünmeliyim.'' dedim kendi kendime ama korkuma rağmen bir türlü odaklanamıyordum. Aniden Bay Lewis kımıldanıp arkamdan çıktı, evrak çantalarını iki eline alıp nefes nefese ''Ben yönetim odasına gitmeliyim.'' dedi. Benim hissettiğim arzu onu da etkilemiş olmalıydı. Bir erkeğin fiziksel işaretlerini tanıyordum. Bu kadar samimi bir pozisyonda kalamazdı tabii. O zamana kadar kendime ne söylersem söyleyeyim, onun bilgiden çok beni arzuladığını anlayınca nabzım hızlandı. Ve hayret içinde onun arkamdan çıkıp gitmesine üzüldüğümü ve kalbim pankaja ait olmasına rağmen bunu düşündüğümü fark ettim. ''Yönetim odasına nasıl gideceksiniz Bay Lewis?'' dedim. Onun başının üstünde bombardıman uçaklarıyla karartılmış bir şehirde basıp gitmesi düşüncesinden endişeye kapılarak. ''Bu durumda ne taksi ne çekçek bulamazsınız.'' ''Ben hallederim.'' Çoktan bahçeyi yarıladığı için sesi uzaktan geliyordu. ''Tehlike geçtiği zaman tele kaydediciyi içeri sok ve kaygılanma. Bu gece hepimizin hayatta kalacağını hissediyorum.'' Bölüm 31. Belki sıradan kadınlar o kadar meşguldü ki gazetelerdeki üstü örtülü kıtlık uyarılarını kavrayamadılar. Fakat belki de yetkililer sürekli pirinç bol dediği için bu doğaldı. Belki pirinç boldu ama o durumda da kadınlar kasabalara ve şehre akın eden bu insanların kim olduğunu sormaya başlıyordu. Hepsinin de bostan korkuluğu gibi sıska kolları ve bacakları, garip içe çökmüş gözleri ve şiş karınları olan bunca kadın, erkek ve çıplak çocuk kimdi? Neden kaldırımlarda çöp bidonlarının etrafına kümelenip geceleri orada uyuyor, sokakları pislik içinde bırakıyorlardı? Neden kimse gelip onları uzaklaştırmıyordu? Neden her gün gittikçe daha çok insan geliyordu? Rumor Godin, Bengal Yolculuğu 1945. 1942 Aralık ayı ile 1943 Ocak ayındaki Japon bombardımanları gözle görünür büyük bir hasar yaratmadı. Ama geriye kimsenin görmezden gelemediği devasa bir çukur bıraktı. Korku. Binlerce Kalküyutalı şehirden kaçıp köylerine gitti. Manik'in mutfak yardımcısı Choton ile Bay Lewis'in şoförü Faruk evden ayrıldı. Güvenilir bir şoför olan Sarjit Singh'i bulmam 2 haftamı aldı. Ama Manik için bir yardımcı bulamadım. Manik aşçılığı öğrenmeye pek hevesli olan Jatin'i kullanmayı tercih ettiğini söyledi. Evde bir kişi eksilince Bay Lewis'in varlığı daha hissedilir olmuştu. Sık sık bakışlarını hissediyordum ama farkında değilmiş gibi yapıyordum. Aramızda başka bir bedensel yakınlık olmamıştı ve eskisi kadar konuşkan değildi. Belki kendine böyle hissetmesinin yanlış olduğunu hatırlatıyordu ya da davranışlarımdan şüphelenmeye başlamıştı. Şubat ayında bir öğleden sonra koridorda benim adıma gelen bir paketi gösterdi. Hemen bunun Bijoy Ganguly'den geldiğini anladım ama paketi onun önünde açıp ısmarlamış olduğum kitabın ne ait geldiğini gösterirken bayağı zorlandım. Kitabın ortasına sokuşturulmuş olan, ertesi gün görüşmeyi talep eden Bengalce mektubu görmedi. Rahip McRae'de hareketlerimi yakından takip ediyordu. Bir akşam yemekte, ''Bayan Mukherjee, yemek menüsünden siz sorumlu değil misiniz?'' diye sordu. ''Evet, yarın için istediğiniz bir yemek mi var?'' ''Hayır, pirinci nasıl aldığınızı merak ettim. Gezintilerinizden eve dönerken bir şalgam bile taşıdığınızı görmedim.'' Rahip McRae'in odası sokağa bakıyordu ve tabii beni görebilirdi. Bu daha evvel hiç aklıma gelmemişti. Ama sen ciltçilikten ya da gittiğin başka yerlerden dönerken beni fark etmiş olmalıydı. Pirinç satıcısı arabasıyla geliyor ve yol üstündeki bütün müşterilerine dağıtıyor dedi Bay Lewis, kızarmış tavuktan bir dilim keserek. Bunu Kamala ayarladı. Dakika'daki İskoç kilisesinden bir arkadaşım bu yıl pirincin kıt olduğunu söylüyor. Ürün az mıydı? Bay Lewis çiğnemesini bitirdikten sonra son musonlar biraz daha az yağmur bıraktı ama mahsul kesinlikle zarar görmedi. Siz ne duydunuz rahip? Pirinçte ciddi bir kıtlık olduğunu duydum dedi rahip. Belli ki kırsal bölgelerde her köyde fiyatı kontrol eden birileri var ve fiyat pek çok köylünün ulaşamayacağı kadar yükseliyor. Bu tür durumlarda en şanslı köylüler pirinç ekmesine ve bir kısmını kendilerine saklamasına izin verilenlerdir dedim, babamın durumunu hatırlayarak. Fakat hükümetin askerler için pirince ihtiyacı olduğu için toprak sahipleri fakir çiftçilerden daha çok pirinç talep ediyor. Zor iş değil mi dedi Ray. Ama bu gerekli. Bay Lewis'in sesinde savunmacı bir tını vardı. Japonlar Burma'yı aldığından bu yana Hindistan Asya'daki bütün askerlerimiz için tek pirinç kaynağı. Onların güvenliği için stoklanıyor. Peki ya Hintliler? Askerden çok biz varız dedim. Rahip McRae başıyla beni onaylarken. Pirinç kıtlığı sadece Bengal'de, bütün Hindistan'da değil ki dedi Bay Lewis. Ama ikimizin bakışları karşısında rahatsız olmuş gibiydi. Rahip McRae'in sözleri beni meraklandırmıştı. Hawk pazarına gittiğim zaman kocaman pirinç çuvallarının ortasında oturan adamlarla konuştum. Rahat görünüyorlardı. Fakat verdikleri fiyat ayda 2 defa gelen pirinç faturasında gördüğümden daha yüksekti. Eve döndüğüm zaman mutfağa gittim ve çapati yapan Manik'e bizim pirinç satıcımızın fiyatı yükseltip yükseltmediğini sordum. çok yükseltti. Bir kovası 32 rupi. Şu hırsız pirinç tüccarları yüzünden pirinç fiyatları Ocak ayındakinin iki katına çıktı. Manik hamuru sertçe tezgaha vurdu. Bu yüzden bugünlerde pirinç almıyorum, depodakini kullanıyorum. Fiyat tekrar normale döndüğünde alırız. Bay Levis'in parasına dikkatli harcadığını biliyorum Manik ama pirinç almaya devam etmelisin dedim karşı çıkarak. İleride daha da pahalılanabilir. Kaşlarını çattı. Eğer bu hafta alırsam fatura çok kabarık olur. Sen ve sahip beni paylarsınız. Onu temin etmeye çalışarak ben ihtiyatlı olduğun için seni Bay Levis'e överim. Para tasarruf etmeye gelince beyaz pirinç yemek zorunda değiliz. Esmer pirinç alabiliriz. Manik hızla soluğunu içine çekti. Ama sadece köylüler o tatsız pirinci yer. Burra sahip ve rahip sahip yiyemez. Çok geçmeden esmer pirincin de artık beyazla aynı fiyat olduğunu ama daha rahat bulunduğunu öğrendim. Fiyatın yüksekliği karşısında sindim ama Bay Levis'in maaşı ile rahip McRae'in aylığının bunu ve geri kalan olağan harcamalarımızı karşılamaya yettiği için şanslı olduğumuzu biliyordum. Haftalıklarının bir parçası olarak düzenli olarak pirinç alan Hint işçileri her zamanki paylarının ancak yarısını alıyorlardı. Mahkumlar daha da azalıyordu. Fakat Mashima bana bir grup arkadaşım pek kıt hapishane yemeklerine ek olarak Pankaj'a, Lata'ya ve diğer eylemci mahkumlara ev yemekleri götürdüklerini söyledi. Ve rahibin söylediği gibi köylülerin hiç pirinci yoktu. Cesetler tarlalarda ve hendeklerde çürüyor dedi rahip McRae. Doğu Bengal'e yaptığı bir sonraki geziyi anlatırken. Şoföre salgın bir hastalık mı olduğunu sorduğum zaman bunun adı açlık dedi. Manik o akşam pillavı yapmıştı. Tarçınlı ve karanfilli esmer pirinçle pişirilmiş parça tavuk, kırmızı biber ve patates. Çok lezzetliydi ama iştahım kaçmıştı. Bizim bu kadar bol pirincimiz varken onca insan açtı. Köylülerin hepsi arabamın gittiği yöne yürüyordu dedi Rahip McRae. Yani şehre doğru. Orada pirinç bulmayı umuyorlardı. Ertesi gün Little Russell sokağında yürürken bir kadının yanında bir çocukla beraber mısır tezgahının yakınında bir kaldırım taşına yaslanıp oturduğunu gördüm. Kadının vücudu o kadar inceydi ki kemiklerini görebiliyordum ve gözleri o kadar içeri çökmüştü ki hayalete benziyordu. Elini karman çorman kızılımsı saçlarının uzunluğundan bir kız olduğunu düşündüğüm zayıf çıplak çocuğa dokunmak için oynatmamış olsaydı onun öldüğünü düşünebilirdim. Mısır satıcısı da nine ile torununun ne kadar zamandır tezgahının önünde yattığını sordum. Onlar anneyle çocuğu dedi satıcı. Evvelsi gün taşıdan geldiler ve buradan öteye gidemediler. Sokağın sonunda onlar gibi üç kişi daha var. Birkaç mısır alıp ona vereyim dedim el çantamı açarak. Normal yiyecek yiyemiyorlar. Mideleri o kadar küçülmüş ki sadece fanı hazmedebiliyorlar. Adam pirinç kaynadıktan sonra geriye kalan nişastalı sudan bahsediyordu. Bir zamanlar kaldığı misyoner hastanesinde hastalara bundan verilirdi. Bir hastaneye gitseler hem fan bulur hem de ihtiyaçları olan bakımı görürler. Adam başını iki yana salladı. Gücü olanlar hastaneye yollanıyor ama bunlar teslim oldu. Artık çok geç. Hangi hastaneler mültecileri kabul ediyor? Karakpur'da kapıların nasıl yüzüme kapandığını hatırlayınca içime bir acı çöktü. Bugünlerde hemen hepsi kabul ediyor ama hastaneler ağzına kadar dolu. Ben onları bir hastaneye yerleştireceğim. Anneyle kıza son bir bakış atarak perişan halde yerlerde yatan başka insanlarla, üstü sineklerle kaplı kimi cesetlerin yanından geçerek Gorarchart Caddesi'nde ilerledim. İki adam gelerek bir cesedin altına bir bez serip bir arabaya attılar. Sanki tahıl çuvalları fırlatıyormuş gibi hızlıydılar. İçime bir üzüntü saplanarak nefesim tıkandı. Saraylar şehri, ölüler şehri haline geliyordu. Evsiz barksız bir kadın yanıma gelerek fan dilendi. Kadının Midnapore bölgesine ait aksanını tanıyınca benimle birlikte hastaneye gelmesini, belki orada fan bulabileceğini söyledim. Yürürken eğer Kabita ile birlikte taşrada kalmış olsaydım ikimizin de açlıktan öleceğini düşündüm. Kapıdan girmemize izin verilmesi için uzun zaman bekledik. İçeride yerde bir insan denizi yatıyordu. Etrafındaki bu kargaşa yüzünden ağlamak üzere gibi görünen Bengalli bir hemşirenin dikkatini çekmek biraz zaman aldı. Hem yanımdaki kadın hem de Little Russell sokağındaki anneyle çocuk adına konuştum. Ne bu kadını ne de onları alamayız dedi hemşire. Başka bir hastaneyi deneyin. Peki yarın alır mısınız diye ısrar ettim. Geri gelmeyin. Sesindeki öfkenin altında bir çaresizlik kokusu aldım. Buradaki hastalara bile yetişemiyoruz. Kadını bir başka hastaneye götürdüm. Bizi içeri bile almadılar. Sonra tramvaya atlayıp Entali'deki başka bir hastaneye gittik. Köylü kadına fan verdiler ama kalmasına izin verilmedi. Sorumlu hemşireye anneyle çocuğun yerini tarif ettim. Kadın Kalküta Belediyesi'nin bir ambulans yollayacağını söyledi. Ama artık bunun gerçekleşeceğinden emin değildim. Oradan ayrılmak üzereyken Midnapore'li kadın eğilip ayaklarıma dokundu. Teşekkürünü kabul ettim ve gözlerimin yaşardığını görmemesi için hemen arkamı döndüm. O kadar az şey yapmıştım ki. Ve şimdi kadının Midnapore civarındaki kıtlık hakkında söylediklerini düşünürken içime bir telaş düştü. Kabita açlık mı çekiyordu? Ebeveyni 2 yıldır adresimi biliyordu ama onlardan hiç haber almamıştım. Kabita'ya para ve hediye göndermeye devam etmeme rağmen. Teşekkür beklediğim yoktu ama sağlıklı ve iyi olduklarını bilmek istiyordum. Cebimde sadece kalabalık bir otobüsle Chowringhee'ye gidebilecek kadar para kalmıştı. Oradan hızla mısır satıcısına doğru yürüdüm. Kadınla çocuğun birbirine sokulup sarılmış olduğu yerde şimdi bacakları olmayan bir adam vardı. Adamın çaldığı akordeondan uzaklaşarak mısır satıcısına ambulansın gelip gelmediğini sordum. Hayır ama ceset arabası geldi. Konuşurken tavasına kürekle biraz daha mısır attı. Onları da diğer zavallılarla birlikte yakılmak üzere Ganj nehrine inen merdivenlere götürdüler. Ama ölmemişlerdi ki dedim, zorlukla yutkunarak ve duyduklarıma inanamayarak. Ölmedilerse de ölmelerine saatler kalmıştı. Ne halde olduklarını gördün, hiç şansları yoktu. Başını kaldırmadan durmadan kürediyordu ama ben yüzünü görmüştüm ve gözyaşlarını saklamaya çalıştığını biliyordum.
33. ayrımın sonu. Sayfa 370.